Ayrım 10, sayfa 150. 21. Kısım. Samson Hunter'ın fıçıdan biraz daha su içmesine yardımcı olduktan sonra Don Diego yanlarına gelerek, "Görmen gereken bir şey daha var kaptan," dedi. Grup halinde yokuş yukarı patikadan ilerleyerek bir önceki akşam tırmandıkları uçurumun kenarına gittiler. Her adımda acı çeken Hunter'a saygılarından yavaşça yürümüşlerdi. Hunter bulutsuz apaçık mavi gökyüzüne bakınca başka bir tür acı hissetti. Fırtına esnasında tırmanmanın hatalı ve neredeyse ölümcül bir karar olduğunu anlamıştı. Fırtınanın dinmesini bekleyip sabah olunca tırmanmaları gerekirdi. Aptalca ve düşünmeden alınmış bir karardı ve bu hatadan dolayı kendi kendine kızıyordu. Uçurum kenarına yaklaştıklarında Don Diego çömelerek dikkatlice batı istikametine bakmaya koyuldu. Diğerleri de aynı şeyi yaptı. Hunter çömelebilmek için Sanson'dan destek alıyordu. Hunter neden bu kadar dikkatli davrandıklarını ilk bakışta anlamadı. Keskin uçurumun altında başlayan ormanlık bölgeyi ve arkasındaki kumsalı gördüğünde her şey açıklığa kavuşmuştu. Kazanya'nın savaş gemisi koyda duruyordu. "Kahretsin," diye fısıldadı Hunter. Yanına çömelmiş olan Sanson başını salladı. "Şans bizden yana dostum. Gemi şafak vaktinde koya geldi. Sabahtan beri burada bekliyor." Hunter gemiyi izlediği sırada karaya adam taşıyan bir sandalı da fark etti. Kıyıda da 12 kadar İspanyol askeri sahil bölgesini arıyordu. Sarı ceketli, etrafa sinirli hareketlerle emirler yağdıran Kazaya'yı bile net olarak görebiliyorlardı.
"Sahilde bizi arıyorlar," dedi Sanson. "Planımızı tahmin etmiş olmalılar."
"Ama fırtına sayesinde," dedi Hunter.
"Haklısın. Fırtına orada bırakmış olduğumuz tüm izleri silmiştir."
Hunter bacaklarından düşürdüğü yelken bezinden kayışı hatırladı. Uçurumun dibinde yerde duruyor olmalıydı. Ama askerler onu muhtemelen bulamayacaklardı. Yamaca ulaşmak için ormanı yararak bir günlük yol kat etmeleri gerekirdi. Kıyıya gelen bir mürettebat olduğuna dair bir kanıt bulmadıkları sürece bu zahmete katlanmazlardı. Hunter olan biteni gözlemeye devam ettiği sırada askerlerle dolu ikinci bir sandal suya indirildi.
"Sabahtan beri kıyıya adam çıkarıyorlar," dedi Don Diego. "Şu anda sahilde 100 asker toplanmıştır."
"Bu kıyıda adam bırakacağı anlamına gelir," dedi Hunter.
Don Diego başıyla onayladı.
"Bizim için daha da iyi olur," dedi Hunter. "Adanın batı tarafında kalan askerler Matanzeros'ta onlarla savaşamayacaklardı. Umalım da orada binlerce asker bıraksın."
Mağaraya döndüklerinde Don Diego Hunter'a içmesi için bir un çorbası hazırlamaya koyuldu. O sırada Sanson yakmış oldukları ateşi söndürüyor, Lazio'yu da gözünde dürbünle hedeflerini inceliyordu. Gördüklerini yanı başında oturan Hunter'a anlatıyordu. Hunter önce kendisi dürbünle bakmış ve su kenarındaki yapının temel özelliklerini görebilmişti. Detayları incelemek için Lazio'nun keskin görüşüne güvenmişti.
"İlk olarak," dedi Hunter, "bana toplardan söz et, kaledeki toplardan."
Dürbünü kaleye doğrultmuş olan Lazio'nun dudakları bir süre ses çıkarmadan oynadı.
12 dedi saymayı bitirdiğinde.
"Doğuya, yani okyanus açıklarına bakan yan yana 3 adet dizilmiş 2 sıra top bulunuyor. Limanın girişine doğrultulmuş olan 6 top daha var."
"Calverinler mi?"
"Uzun namluları var, sanırım Calverinler."
"Silahların yaşını kestirebiliyor musun?"
Lazio bir süre sessiz kaldıktan sonra çok uzakta izleye cevap verdi. "Belki daha sonra aşağıya doğru inmeye başlayıp yaklaştığımızda daha net bir bilgi verebilirim."
"Peki ya topları taşıyan destekler?" "Top arabası, sanırım ağaçtan ve dört tekerlekli."
Hunter başını salladı. Bunlar gemilerde kullanılan sıradan top destekleriydi. Muhtemelen gemiden kaleye taşımışlardı. Don Diego elinde un çorbası ile yanlarına geldi.
"Desteklerin ahşap olmasına sevindim," dedi. "Taş destek üzerinde monte edilmiş olmalarından korkuyordum. Bu işimizi bir hayli zorlaştırırdı."
"Hunter, destekleri patlatacak mıyız ki?" diye sordu.
"Tabii ki patlatacağız," dedi Don Diego.
Kalede bulunan topların her biri yaklaşık 2 ton ağırlığındaydı. Alt destekleri olmadan hiçbir şekilde kullanılamazlardı. Ne nişan alabilir ne de ateş edebilirlerdi. Dahası Matanzeros'ta yeterince yedek top arabası bulunsa bile topları bunların üzerine yeniden oturtmaları, her bir top için düzinelerce adamın saatlerce uğraşması gerekirdi.
"Ama bunu yapmadan önce," diye devam etti Don Diego gülümseyerek, "top kuyruklarını sabote edeceğiz."
Hunter'ın o ana kadar aklına gelmemiş olsa da duyar duymaz bunun harika bir fikir olduğunu düşündü. Kaledeki toplar burundan doldurulan silahlardı. Topçular önce bir torba barutu namludan içeri sürer ve arkasından gülleyi koyarlardı. Ardından sivri bir kamışla falya deliğinden girerek barut torbasını delip içine bir ateşleme fitili sarkıtırlardı. Fitil delikten içeriye doğru yanarak barutu ateşler ve topun fırlamasına sebep olurdu. Bu topçuluk tekniği ateşleme deliği genişlemediği veya hasar görmediği sürece güvenilir bir ateşleme sağlardı. Fakat bu silahlarda falya deliği yanan fitil ve patlayan barut yüzünden aşınır ve genişlerdi. Bu da içeride genleşen gazların sızmasına ve sonuç olarak topun menzilinin azalmasına yol açardı. Bazen gülleyi fırlatacak güç bile oluşamazdı ve bu durumdaki bir silah topçular için de büyük tehlike arz ederdi. Bu kaçınılmaz hasarın etkilerini azaltmak isteyen top imalatçıları falya deliğini değiştirilebilir metal bir parça üzerine yerleştirerek bu sorunu aşmaya çalışmışlardı. Bu metal parçanın bir tarafı diğerinden daha uzun yapılır ve topun içinden takılarak patlamanın etkisiyle yerine daha da sıkıca oturması sağlanırdı. Falya deliği genişlemeye başladığında ise sadece parça çıkartılır ve yerine bir yenisi takılırdı. Bazen tüm parça havaya uçar ve topun kuyruk kısmında geniş bir delik bırakırdı. Kuyruğun sabote edilmesinden asıl kasıt buydu. Oraya daha büyük bir parça imal edilene kadar top tamamen kullanılmaz hale gelirdi. Böyle bir hasarın tamiratı da saatler sürerdi.
İnan bana dedi Don Diego, bu toplarla işimiz bittiğinde ancak bir geminin ambarında dengeleyici ağırlık olarak kullanılabilecekler.
Hunter Lazu'ya doğru döndü. Kalenin avlusunda ne görüyorsun?
Çadırlar, bir sürü çadır var.
Onlar garnizon çadırları dedi Hunter. Yeni dünyada bir yılın büyük bölümü sıcak geçerdi. Bu nedenle özellikle Matanzeros kadar az yağmur alan bir adada askerlerin daha kalıcı yapılara ihtiyacı olmazdı. Buna rağmen Hunter evvelki gece fırtınada ve çamurda uyumuş olan garnizon askerlerinin keyifsizliğini tahmin edebiliyordu.
Peki ya barut deposu?
Kuzeyde ahşap bir bina var surların içinde. Orası olabilir.
İyi dedi Hunter. Kaleye girdiklerinde barut deposunu arayarak zaman kaybetmek istemiyordu. Surların dışında başka bir savunma var mı?
Lazio surları boydan boya dürbünüyle taradı. Ben başka bir şey görmüyorum.
Tamam, gelelim gemiye. Gemi için neler söyleyebilirsin?
Temel mürettebat dedi. Kasabanın yakınlarına bağlı olan kayıkta da 5-6 adam görüyorum.
Hunter'da ufak bir kasaba oluşumu fark etmişti. Bu ona da sürpriz olmuştu. Kaleye belli bir mesafede tam kıyıda bir dizi ahşaptan kaba bina bulunuyordu. Besbelli bu yapılar kanyon mürettebatına karada kalacak bir yer sağlamak amacıyla inşa edilmişti. Bu da Matanzeros'ta uzunca bir süre misafir edileceklerinin kanıtıydı. Gemi gelecek yılki hazine filosunun gelmesini bile bekliyor olabilirdi.
Kasabada asker var mı?
Birkaç kırmızı ceket görüyorum.
Kayıklarda nöbetçi var mı?
Hayır, yok.
İşimizi kolaylaştırıyorlar dedi Hunter.
Şimdilik diye ekledi Sansın.
Hunter ve mürettebatı malzemelerini toplayıp mağarada bulunduklarına dair tüm izleri dikkatlice yok ettiler. Ardından ekip Matanzeros Kalesi'ne kadar giden eğimli yamaçtan aşağıya doğru yola koyuldu. Veres Dağı'nın doğu yamacını inerken iki gün öncesinde gerçekleştirdikleri tırmanışın tam zıttı bir sorunla karşılaştılar. Doğu yamacının özellikle üst kısımları fazlaca kurak olduğu için gizlenebilecekleri bir yeşilliğin koruması olmadan ilerlemek zorunda kalmışlardı. Seyrek aralıklarla dağılmış olan bir bitki yumağından diğerine atlayarak gittikleri için çok yavaş ilerliyorlardı. Öğlene doğru bir sürprizle daha karşılaştılar. Kazanya'nın kara gemisi limanın ağzında belirmiş ve yelkenleri toplayarak kalenin yakınlarında bir yere demir atmıştı. Gemiden suya bir filika indirmişlerdi. Dürbünle gemiye bakmakta olan Lazio, Kazanya'nın filikada bulunduğunu söyledi. Geminin konumunu incelemekte olan Hunter, işte bu her şeyi mahvedebilir dedi. Gemi kıyıya paralel bir şekilde topları limanın girişine bakar vaziyette durmuştu.
Gemi orada kalırsa ne yapacağız diye sordu Sansan.
Hunter'ın doğu anda düşünmekte olduğu şey tam olarak bu soruydu. Aklına tek mantıklı cevap geldi.
Gemiyi yakacağız dedi. Oradan demir almamış olursa gemiyi ateşe vermemiz gerekecek.
Kıyıdan bir sandalı ateşe verip akıntıya mı bırakacağız?
Hunter evet anlamında başını salladı.
Başarılı olması zayıf bir ihtimal dedi Sanson.
Dürbün ile hala Filika'yı izlemekte olan Lazio, bir de kadın var dedi birden.
Ne dedi Hunter?
Filika'da Kazaya'nın yanında bir de kadın var. Hunter heyecanla dürbünü kaparak bakayım dedi. Hunter sadece beyaz, belirsiz bir şekil görebildi. Kazaya'nın hemen yanı başına oturmuş, yüzü kaleye dönük biri vardı. Dürbünü Lazio'ya geri uzatarak kadını bana tarif et dedi.
Beyaz elbiseli, başının üzerinde güneş şemsiyesi veya geniş bir şapka var. Esmer tenli, kadın zenci olabilir.
Acaba metresi mi?
Lazio başını salladı. Filika kalenin yakınlarına ucu bağlı halat atıyordu.
Tekneden iniyorlar, kadın direniyor.
Belki dengesi bozuldu.
Hayır dedi Lazio sert bir ses tonuyla, kadın direniyor. Üç adam onu çekiştiriyor, kadını kaleye girmeye zorluyorlar.
Esmer mi demiştin diye tekrar sordu Hunter.
Bu kafa karıştırıcı bir bilgiydi. Kazaya bir kadını tutsak almış olabilirdi ama bu kadını fidye için kaçırmış olması daha mantıklı bir ihtimal olurdu.
Koyu tenli evet dedi Lazio ama ancak bu kadarını görebiliyorum.
Bekleyeceğiz ve göreceğiz dedi Hunter.
Endişeli bir şekilde yamaçtan inmeye devam ettiler. 3 saat sonra günün en sıcak zamanda dikenli bir çalı kümesinin arasında su ihtiyaçlarını karşılamak üzere mola verdiler. Lazio teknenin bu kez kaleden gemiye doğru yola çıktığını fark etti. Filika'nın içinde Lazio'nun deyimiyle sert görünümlü, incecik, çok düzgün ve dik duruşlu bir adam bulunuyordu.
Bosque olmalı dedi Hunter.
Bosque Kazanya'nın komutan yardımcısıydı. Serin kanlı ve acımasız bir lider olarak bilinen bir Fransız hainiydi.
Kazaya da yanında mı?
Hayır dedi Lazio.
Filika savaş gemisine bağlandı ve Bosque savaş gemisine geçti. Birkaç dakika geçtikten sonra Filika gemiye çekiliyordu. Bunun sadece tek bir anlamı olabilirdi.
Limandan ayrılacak dedi Sanson. Şans hala senden yana dostum.
Tam olarak değil dedi Hunter. Sevinmeden önce Ramonas'a gidip gitmediğini anlayalım. Cassandra ve mürettebatın orada gizlenmiş olduğunu tahmin etmiş olabilirlerdi. Cassandra savaş gemisinin ona saldıramayacağı kadar sığ bir bölgedeydi. Ama koyun çıkışını tutup oradan çıkmasını engelleyebilirdi. Cassandra gelemezse kaleye saldırmalarının da bir anlamı olmazdı. Çünkü Cassandra'daki adamlar olmadan hazine kalyonunu limandan çıkartamazlardı. Gemi güney istikametinde limanı terk etti. Derin sulara ulaşması için güneye yönelmesi şarttı. Kanaldan çıktığı halde güneye doğru ilerlemeye devam etti.
Kahretsin dedi Sanson.
Hayır sadece hızını alıyor dedi Hunter bekle.
Konuşurlarken gemi rüzgarı arkasına aldı ve sancak tarafına doğru yani kuzeye doğru rotasını değiştirdi. Hunter rahatlamış bir şekilde başını salladı.
Artık altını avuçlarımın içinde hissedebiliyor gibiyim dedi Sanson.
1 saat kadar sonra gemi tamamen gözden kaybolmuştu. Hava kararmaya başladığında İspanyol kampına 1 milin 1/4 mesafesindeydiler. Bu bölgede bitki örtüsü daha yoğundu. Geceyi geçirmek için iç içe öbeklenmiş maya guana ağaçlarının arasına sığındılar. Ateş yakmadılar ve sadece birkaç çiğ bitki yiyerek nemli toprağın üzerine uzandılar. Herkes çok yorgundu ama oldukları yerden İspanyolların konuşma seslerini belli belirsiz duymak ve ateşte pişen yemeklerin kokusunu almak onları heyecanlandırmıştı. Yıldızların altında uzanırken duydukları bu sesler ve aldıkları kokular onlara savaş zamanının çok yaklaştığını hissettirmişti. 22. Kısım Hunter bir şeylerin ters gittiğine dair bir hisle aniden uyandı. İspanyolca konuşmalar duyuyordu, sesler çok yakından geliyordu. Konuşmaların dışında ayak sesleri ve çalılardan gelen hışırtıları da duyabiliyordu. Acıdan dişlerini sıkarak doğruldu. Vücudunun bir evvelki günden daha çok ağrıdığına emindi. Ekip üyelerine doğru hızlıca baktı. Zaten ayakta olan Sanson palmiye dallarının arasından İspanyolların seslerinin geldiği istikameti gözetliyordu. Moore sessizce ve çok kontrollü hareketlerle gergin bedenini doğrultmaktaydı. Don Diego ise dirseğine yaslanmış duruyordu. Bir tek Lazio hala sırt üstü uzanıyordu. Tamamen hareketsiz bir şekilde uzanmaktaydı. Hunter baş parmağını havada savurarak kalkmasını işaret etti. Lazu çok yavaşça başını salladı ve hayır diye fısıldadı. Hiç kıpırdamadan duruyordu. Yüzünde ter boncukları parıldıyordu. Hunter ona doğru yürümeye başladı. Lazu gergen bir sesle dikkat diye fısıldadı. Hunter durdu ve Lazu'ya baktı. Lazu bacaklarını hafifçe aralamış sırt üstü yatıyordu. Bacakları tuhaf bir şekilde gergin ve hareketsizdi. Hunter o anda Lazu'nun pantolonunun paçasından içeriye giren kırmızı siyah ve sarı şeritli kuyruğu gördü. Bu Lazu'nun bedeninin sıcaklığını hisseden bir mercan yılanıydı. Hunter bakışlarını Lazu'nun yüzüne çevirdi. Büyük bir acı çekiyormuş gibi gergin bir ifadesi vardı. Hunter arkasında giderek yükselen İspanyolca sesler duyuyordu. Çalıların arasından sürtünerek geçen birkaç adamın ayak sesleri de geliyordu. Hunter Lazu'ya beklemesini işaret etti ve Sanson'un yanına gitti. "Altı kişiler," diye fısıldadı Sanson. Hunter altı silahlı İspanyol askeri gördü. Ellerinde uyku tulumları ve yiyeceklerle onlara doğru yokuş yukarı ilerliyorlardı. Hepsi gülüşüp şakalaşan genç askerlerdi ve bu keşif gezisini bir eğlence olarak algıladıkları çok açıktı. "Devriye değiller," diye fısıldadı Sanson. "Bırak geçip gitsinler," dedi Hunter. Sanson ona dik bakışlarla karşılık verdi. Hunter hala hiç kıpırdamadan uzanmakta olan Lazu'yu işaret etti. Sanson hemen anladı. İspanyol askerlerin yanlarından geçip gitmesini beklediler ve arkalarından bakmak için yamaç tarafına geçtiler. Bir süre sonra Lazu'nun yanına gittiler. "Şu an nerede?" diye sordu Hunter. "Dizimde," dedi Lazu cılız bir sesle. "Yukarıya doğru mu ilerliyor?" "Evet." "Don Diego, yüksek ağaçlar," dedi etrafına bakınarak. "Yüksek ağaçlar bulmalıyız. İşte orada." Moore'un omzuna dokundu. "Benimle gel." İki adam çalılık alanların arasından birkaç metre ötede bulunan kümelenmiş yüksek maya guana ağaçlarına doğru yöneldiler. Hunter önce Lazu'ya sonra da yanlarından geçmiş olan İspanyol askerlerine doğru baktı. Askerler yamacın daha yukarı kısımlarında 90 metre kadar bir mesafeden ilerlemeye devam ediyorlardı. Eğer askerlerden herhangi bir tanesi dönüp arkaya bakacak olsa onları anında görebilirlerdi. "Çiftleşme mevsimi geçmek üzere," dedi Sanson. Ciddi bir ifade takınarak Lazu'ya baktı. "Ama şansımız yaver giderse bir kuş yavrusu bulabiliriz." Arkasını dönerek Moore ve Diego'ya doğru baktı. Moore ağaçlardan bir tanesine tırmanıyor, Diego da ağacın dibinde bekliyordu. "Şimdi nerende?" dedi Hunter.
"Dizimin az üzerinde."
"Gevşemeye çalış." Lazu gözlerini devirdi. "Size de, seferinize de lanet olsun," dedi. "Hepinize lanet olsun." Hunter Lazu'nun bacaklarına bakıyordu. Sadece yılanın hareketleriyle pantolon kumaşının çok hafif dalgalandığını görebiliyordu.
"Yüce Meryem," dedi Lazu gözlerini kapayarak.
Sanson Hunter'ın kulağına, "Eğer yavru kuş bulamazlarsa onu ayağa dikip silkelememiz gerekebilir. Yılan onu sokar." Her ikisi de bunun sonucunun ne olacağını iyi biliyordu. Kiralık korsanlar sert ve korkusuz adamlardı. Akrep, kara dol ya da su yılanı sokmalarını en fazla sıkıntılı bir durum olarak değerlendirirlerdi. Aslında bir arkadaşın çizmesine akrep bırakmak en büyük eğlencelerinden biri bile sayılabilirdi. Fakat bu güçlü adamların bile saygı gösterdiği ve korktuğu iki zehirli hayvan türü vardı. Asla şakaya gelmeyecek olan mızrak kafalı yılan ve bugüne kadar kimsenin ısırığından sağ kurtulamadığı mercan yılanı. Hunter Lazu'nun ölüm fermanını anlamına gelecek olan ısırışı beklerken yaşadığı korkuyu anlayabiliyordu. Herkes Lazu'nun ısırıldığı andan itibaren olacakları biliyordu. Önce terleme, sonra titreme, son olarak da tüm vücuda yayılan korkunç bir uyuşma hissi. Büyük ihtimal gün batımından önce Lazu ölürdü.
"Şimdi nerende?"
"Yukarıda, çok daha yukarıda."
Sesi o kadar cılız çıkmıştı ki dediklerini anlamakta zorlanmışlardı. Lazu'nun pantolonunun kasık bölgesinde hafif bir hareketlenme gördüler.
"Oh tanrım," diye sızlandı Lazu.
Tam o esnada arkalarından tiz bir cıvıldama sesi duyuldu. Hunter arkasını döndü ve yanlarına gelmekte olan Diego ve Moore'u gördü. Her ikisinin de yüzünde kocaman bir gülümseme vardı. Moore elleri arasında kıpırdayan bir şey tutuyordu. Hunter bunun minik bir kuş yavrusu olduğunu gördü. Cikleyerek yumuşak tüylü bedenini kabartıyordu.
"Çabuk biraz ip verin bana," dedi Yahudi.
Hunter bir yerlerden ufak bir parça sicim çıkardı ve bunu yavru kuşun ayaklarına doladılar. Yavru kuşu Lazu'nun paçalarına yakın bir yere bağladılar. Yavru kuş bir yandan cikliyor, bir yandan da debelenerek bağlarından kurtulmaya çalışıyordu. Beklemeye koyuldular. ''Bir şey hissediyor musun?'' dedi Hunter. ''Hayır.'' Hep birlikte kuş yavrusuna baktılar. Minik yaratık çaresizce debeleniyor, boşu boşuna kendini yoruyordu. Hunter tekrar Lazu'ya döndü. ''Hala bir değişiklik yok.'' dedi Lazu. Tam bu esnada gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Dönüyor.'' Lazu'nun pantolonuna baktılar. Hafif bir kıpırtı vardı. Yavaşça bir kıvrım belirdi ve ters istikamete doğru çözüldü. ''İniyor.'' dedi Lazu. Beklemeye devam ettiler. Birden yavru kuş daha telaşlı davranmaya ve daha yüksek sesle ciyaklamaya başladı. Mercan yılanının kokusunu almıştı. Yahudi silahını çıkardı ve içindeki kurşunu ve barutu boşalttı. Tabancayı namlusundan kavrayarak sopa gibi havaya kaldırdı. Beklemeye devam ettiler. Diz kapağından aşağıya doğru sürünen yılanın şeklini görebiliyorlardı. Yılan baldırının üzerinde kayarak santim santim ilerlemeye devam ediyordu. Bu süreç onlara sonsuzluk kadar uzun gelmişti. Sonunda ani bir hareketle yılan Lazu'nun paçasından kafasını çıkardı. Çatal dilini dışarıya çıkartmış aydınlığa doğru ilerliyordu. Bu sırada yavru kuş can korkusuyla ciyaklıyordu. Mercan yılanı ilerledi ve kafası yere değer değmez Don Diego üzerine atılarak tabancasının kabzasını hayvanın başına indirdi. Eş zamanlı olarak ayağa kalkmış olan Lazu çığlık atarak geri zıpladı. Don Diego yılanın başına peş peşe darbeler indirmeye devam etti. Hayvanın kafası yumuşak toprak zemine gömüldü. Lazu arkasını döndü ve şiddetli bir bulantıya kapılarak kusmaya başladı. Ama Hunter Lazu'nun kusmasıyla ilgilenmedi. Çığlık attığı anda İspanyol askerlerinin olduğu noktaya doğru baktı. Sanson ve Moore da aynı şeyi yapmışlardı. ''Duymuşlar mıdır?'' dedi Hunter. ''Bu ihtimali göze alamayız.'' dedi Sanson. Lazu'nun öğürtüleri duyulana dek sessizlik devam etti. ''Yiyecek ve uyku tulumları taşıdıklarını fark ettiniz mi?'' Hunter başını salladı. Bunun anlamı yeterince açıktı. Kazaya tarafından gözetleyici olarak uçurumun tepesine gönderilmiş olmalıydılar. Hem karada olabilecek korsanlara tepeden bakacaklar, hem de Cassandra adaya yaklaşacak olursa haber verebilmek için denizi gözetleyeceklerdi. Bu adamların tek bir tüfek atışı bile arkada kalan kaleyi alarma geçirmeye yetecekti. Bulundukları yükseklikten Cassandra'nın geldiğini miller ötesinden görebilirlerdi. ''Ben bu meseleyi hallederim.'' dedi Sanson hafifçe sırıtarak. ''Moore'u da yanına al.'' dedi Hunter. İki adam İspanyol askerlerinin peşinden yokuş yukarı yola koyuldular. Hunter ağzını silmekte olan Lazu'ya doğru döndü. ''Artık gitmeye hazırım.'' dedi Lazu. Hunter, Don Diego ve Lazu donanımlarını sırtlayarak yamaçtan aşağıya inmeye başladılar. Artık limana açılan nehri takip ediyorlardı. Bu su akıntısıyla ilk karşılaştıklarında üzerinden bir adımda atlayabilecek kadar küçük bir dereydi. Limana yaklaştıkça nehir hızla genişlemiş ve kıyılarındaki orman da aynı oranda sıklaşmış ve yaygınlaşmıştı. İkindi vaktine doğru ilk organize devriye birliği ile karşılaştılar. Tümü silahlı 8 İspanyol askeri bir sandala binmiş, sessizce nehirden yukarıya doğru yol alıyorlardı. Bunlar ciddi ve korkutucu, her an çatışmaya hazır olan savaş askerleriydi. Hava kararınca nehir kıyısında bulunan yüksek ağaçlar mavi yeşil renklere bürünmüştü. Arada sırada bir timsahın yarattığı dalgalanmanın dışında nehir yüzeyi simsiyah ve hareketsizdi. Fakat artık devriye birlikleri de her yerde karşılarına çıkıyordu. Bu devriye birlikleri meşale ışığında uygun adım ilerliyorlardı. Ellerindeki meşalelerin ucunda uzun, parlak ışık noktaları bulunan İspanyol askerlerini taşımakta olan 3 sandal daha gördüler. ''Kazaya aptal değil.'' dedi Sanson. ''Bizi bekliyor.'' Artık Matanzeros Kalesi'nin sadece birkaç yüz metre mesafesindeydiler. Surların karaltısı üzerlerinde yukarıya doğru yükselmekteydi. Kalenin hem içi hem dışı oldukça hareketliydi. 20'şer askerden oluşan devriye grupları çevreyi turluyorlardı. ''Bekleniyor olsak da, olmasak da,'' dedi Hunter, ''planımızı uygulamaya devam etmeliyiz. Bu gece saldırıyoruz.'' 23. Kısım. Berber, cerrah ve usta bir denizci olan Anders, Cassandra'nın dümeninde dikilmiş, birkaç yüz metre ötelerinde bulunan Barton koyu kayalıklarına vuran büyük dalgaların köpürerek dağılmasını izliyordu. Tam karşısında Leres Dağı'nın ufukta yükselen karanlık ve kaba silüetini görebiliyordu. Arka taraftan gelmiş olan adamlardan bir tanesi kum saati döndürüldü diye haber verdi. Anders başını salladı. Hava karardığından bu yana tam 15 kez kum saatini çevirmişlerdi. Buna göre saat neredeyse sabahın ikisi olmalıydı. Doğudan esen rüzgar saatte 10 deniz mili kuvvetinde güçlü bir rüzgardı. Böyle bir rüzgarla adaya ulaşmaları bir saati geçmezdi. Anders Leres Dağı'nın silüetine gözlerini kısarak baktı. Henüz Matanseros limanını göremiyordu. Kaleyi ve hala limanda demirlemiş olarak bulmayı umduğu hazine kalyonunu görebilmesi için önce adanın güney burnundan dönüş yapması gerekiyordu. Bu dönüşü gerçekleştirdiği andan itibaren Hunter ve ekibi başarılı olamazsa Matanseros toplarının da menziline girmiş olacaklardı. Anders Cassandra'nın açık güvertesinde dikilmekte olan adamlara baktı. Kimse konuşmuyordu. Herkes sessizce giderek yaklaşmakta olan adayı izliyordu. Adamların tümü bu işin getirileri kadar tehlikelerini de biliyordu. Bir günden az bir süre içinde ya hayal edemeyecekleri kadar zengin olacaklar ya da bu dünyadan göçüp gideceklerdi. Hava karardığından bu yana belki 100. kez Hunter ve adamlarının akıbetinin ne olduğunu düşündü. Matanseros surlarının gölgesinde Sanson elinde tuttuğu altın parayı ısırdı ve Lazu'ya verdi. Lazu da parayı ısırdı ve Moore'a uzattı. Hunter bu sessiz ayini dikkatle izliyordu. Paralı korsanlık yapan denizcilerin tümü saldırılardan önce şans getirmesi için bu töreni gerçekleştirirlerdi. Para dolaşıp Hunter'a geldiğinde o da parayı ısırdı ve altının yumuşaklığını hissetti. Ardından adamlarının bakışları altında parayı sağ omzunun üzerinden fırlattı. Tek bir kelime bile etmeden farklı istikametlere doğru dağıldılar. Hunter ve Don Diego omuzlarına astıkları kancalı iplerle birlikte kuzey istikametine, kalenin dış duvarlarına doğru gittiler. Sık sık mola vererek devriyelerin geçmesini beklemeleri gerekiyordu. Hunter yüksek taş duvarların üst kısımlarına hızlıca göz attı. Duvarların üstü kanca atılmasını zorlaştırmak amacıyla dışa doğru yuvarlatılmıştı. Ama İspanyolların taş işçiliği yeterince iyi olmadığından Hunter kancalarının bir yerlere tutunacağından emindi. Denize en uzak mesafede bulunan kuzey duvarına ulaştıklarında tekrar beklediler. 10 dakika dolmadan gecenin sessizliğini bozan zırh ve silah tıngırtıları eşliğinde devriye birliği uygun adımlarla yanlarından geçti. Askerler gözden kaybolana kadar beklemeye devam ettiler. Ardından Hunter ileriye koşarak kancayı duvarın üst kısmına doğru savurdu. Kancanın iç kısmı ulaşmasıyla birlikte boğuk bir metalik şıngırtı sesi duyuldu. İpe asıldı ve kanca duvara takılamadan hemen yanına düştü. Küfretti ve etrafı dinleyerek biraz bekledi. Kimsenin kanca seslerini duyduğuna dair hiçbir belirti yoktu. Hemen kancayı bir kez daha fırlattı ve duvarın üzerinden öteye geçmesini izledi. İpe tekrar asıldı ama kancanın aniden tekrar ondan tarafa düşmesiyle sıçrayarak yana kaçmak zorunda kaldı. Üçüncü kez kancasını salladı ve bu sefer kanca bir yerlere takıldı. Fakat kancanın takılmasıyla neredeyse aynı anda tekrar devriyelerin seslerini duydu. Yaklaşmakta olan zırhlı ve silahlı askerlerin yarattığı baskıyla Hunter duvarı hiç duraksamadan tırmandı. Nefes nefese bir halde duvarın üst kısmından atladı ve içeriye inip ipi yukarıya çekti. Don Diego geri çekilip çalılıklara gizlenmek zorunda kalmıştı. Devriye birliği tam altından geçti. Hunter ipi tekrar duvardan aşağıya saldı. Don Diego homurdanarak ve İspanyolca küfür ederek yukarı tırmanmaya başladı. Don Diego güçlü bir adam değildi ve tırmanması bitmek bilmiyordu. En sonunda duvarın üst kenarına ulaşabildi ve Hunter onu güvenli bir yere çekti. Hunter ipi topladı. İki adam soğuk taş duvarın gölgesinde çömelerek etrafa bakındılar. Matanseros karanlık ve sessizdi. Yüzlerce asker sıra sıra dizili çadırlarda uyuyordu. Çok sayıda düşman askerine bu kadar yakın duruyor olmak tuhaf bir şekilde heyecan vericiydi. ''Nöbetçiler!'' diye fısıldadı Yahudi. ''Şuradakilerin dışında'' dedi Hunter. ''Nöbetçi göremedim.'' Tam karşılarındaki kale duvarında okyanusa dönük topların yanında duran iki silüet vardı. Bu adamlar deniz muhaberatlarıydı. Yaklaşan gemilere haber vermek üzere orada dikiliyorlardı. Don Diego başını salladı. ''Cephanelikte mutlaka en az bir nöbetçi olacaktır.'' ''Muhtemelen.'' Hunter ve Don Diego, Lazio'nun cephanelik olabileceğini düşündüğü ahşap binanın tam üzerinde duruyorlardı. Bulundukları yerden bu yapının kapısını göremiyorlardı.
"Önce oraya girmeliyiz," dedi Yahudi.
Yanlarına hiç patlayıcı taşımamışlardı. Patlayıcıları kalenin cephaneliğinden almak niyetindeydiler ve bu yüzden sadece fitilleri yanlarında getirmişlerdi. Hunter karanlıkta ve sessizce ilerleyerek yere atladı. Hemen arkasından Don Diego da yere indi. Loş ışıkta bile gözlerini kırpıyordu. Binanın etrafından dolanarak cephaneliğin kapısına geldiler. Hiç nöbetçi görmemişlerdi.
"Sence içeride midir?" diye fısıldadı Yahudi.
Hunter omuz silkerek kapıya yanaştı. Bir müddet içeriği dinledikten sonra botlarını çıkartıp yavaşça kapıyı araladı. Arkasına baktığında Don Diego'nun da botlarını çıkarmakta olduğunu gördü ve kapıdan içeriye süzüldü. Cephaneliğin dört bir yanı bakır tabakalarla kaplıydı. Tehlike yaratamayacakları konumlara yerleştirilmiş olan birkaç mumun ışığı kırmızımsı bir aydınlık yayıyordu. İçeride dizili olan barut fıçıları ve toplar için hazır edilmiş patlayıcı torbalarına rağmen cephaneliğin oldukça davetkar bir atmosferi vardı. Kırmızı etiketlerle her şeyin ne olduğu pratik bir şekilde belirtilmişti. Hunter bakır zeminin üzerinde sessizce ilerliyordu. Kimseyi göremese de içeride bir yerlerden horlama sesi duyuyordu. Hunter fıçıların üzerinden eğilerek horlamakta olan adamı aradı ve sonunda barut fıçılarından bir tanesine yaslanmış şekilde uyumakta olan askeri gördü. Hunter askerin başına sert bir darbe indirdi. Horlaması kesilen asker olduğu yerde hareketsiz kalmıştı. Yahudi de içeriye girip sessizce cephaneliği araştırdı ve "Mükemmel," dedi. Derhal işe koyuldular.